Ayrım 8.
Açlar ve toklar. Yemek yerken ağzınızın tadını, midenizin boşluğunu düşünmeyin. Başka açları düşünün. Beyti. Düşmanın aç bile olsa ona ekmek ver. İncil. Can yediğini, ten giydiğini ister. Türk atasözü. Açlığın veya yeterince gıda alamamanın insan davranışları üzerindeki etkileri nelerdir hocam? İnsanlığın üçte ikisinin tam doymadığı bir dünyada, doğrusu ilginç bir soru bu evladım. İkinci Dünya Savaşı sırasında inançlarından dolayı savaşa katılmayanlardan bir gönüllü grup üzerinde açlığın fizyolojik ve psikolojik etkilerini incelemek üzere 6 ay süren bir araştırma yapılmıştır. Deneyin sonunda devamlı açlığın insan davranışları üzerindeki etkilerini belirten şu sonuçlar elde edilmiştir. Deneklerin yoğun bir şekilde gıda ile ilgilenmeleri, devamlı yiyecek düşünmeleri, onların çalışmaya karar verdikleri konular üzerinde dikkatlerini toplamalarını engelliyordu. Deneklerin duygu dünyalarında da çöküntüyle birlikte bir körleşme vardı. Mizah yeteneği kaybolmuştu. Deneklerden hiçbiri ne kendiliğinden şarkı söylüyor ne de ıslık çalıyordu. Müzikte de artık eski sıcaklığı ve sevinci bulamıyorlardı. Neşesizlik ve sessiz bir hüzün sarmıştı hepsini. Küçük kusurlar önem kazanmış, en küçük şeylere alınmak ve kızmak huy haline gelmişti. En büyük ve derin değişiklik ise insan ilişkilerindeki azalma ve olumsuz tepkilerde görülmüştü. İnsanlara karşı düşmanca duygular besliyorlardı. Açlığa çare barışa çağrıdır. O zaman açlığa çare bulamadan barış içinde bir dünya hayali de suya düşüyor değil mi hocam? Evet evladım, açlık sadece insanın yüksek düzeyde eylemde bulunmasına set çekmekle kalmıyor, aynı zamanda insanda nefret, kin, düşmanlık gibi düşük düzeyde duygu ve davranışların doğmasına yol açıyor. Öyleyse açlığa gerçek bir çare bulunmadıkça insanlığın yüzü gülmeyecektir. O zaman olacak felaketlerden en az açlar kadar, belki daha fazla, onları aç bırakan toklar sorumludurlar. Artık yemeğimizi yerken yalnız ağzımızın tadını, midemizin boşluğunu değil, başka açları da düşünmek ve onları doyurmak zorundayız. Eğer dünyamızın bir barış, sevgi ve dostluk dünyası olmasını gerçekten diliyorsak. Eğer susuz olana bir yudum su, aç olana bir lokma ekmek, ümitsize ümit, kederliye güler yüz yoksa sevginizde, henüz sevmeyi bilmiyorsunuz demektir. Beyti. Korkudan korkmamalıyız. Korkunun kendisinden başka korkulacak şey yoktur. Lincoln. Korkmayınız, korku sizi hakikatlerden uzaklaştırır. Sizin en çok korktuğunuz ölümdür. Onda bile hayrınıza ne yücelikler var. Beyti. Korku nedir hocam? Korku insanı saran bir heyecan olup bir tehlikeyi haber vererek önlem alınmasını sağlar. O yönüyle bir savunma tepkisidir evladım. Diğer yandan dış dünyadan aldığımız uyarımlarla birdenbire olan değişiklikler de korkuya sebep olur. Ani bir gök gürültüsü veya patlama gibi kişi korktuğu şeyden genellikle kaçar veya uzaklaşır. Korku tehlikeyi haber verdiği gibi bazı durumlarda korkunun kendisi bizim için tehlike yaratır mı hocam? Evet, gerçek bir tehlike olmadığı hallerde duyulan korku akla uygun olmayıp kendisi bir tehlike teşkil eder. Bunların çoğu şartlanma ile meydana gelmiştir. Örneğin bir bebek beyaz fare ve tavşanla oynarken birdenbire bir gürültü olursa bebek o hayvanlardan ve benzeri tüylü şeylerden korkmaya başlar. Bu tür akla uymayan korkuların büyük bir kısmı da insanın kendi uydurduğu, düşünce ve hayalinde yarattığı aslı olmayan şeylerdir evladım. Fobiler. Fobi dediğimiz sebebi bilinmeyen korkuların kaynağı ne olabilir hocam? Yapılan ekminezi, geçmişi aynen yaşama deneylerinde fobilerin yani sebepsiz gibi görünen korkuların geçmiş hayatta yaşanılan bir olayla ilgili olduğu saptanmıştır. O nedenle geçmiş yaşamında denizde boğulan biri bu hayatında sebebini bilmeden deniz gördüğünde büyük bir korkuya kapılıyor evladım. Korktuklarımız. İnsanlar genelde nelerden korkuyor hocam? En başta ölüm ve kanser, AIDS gibi ölümcül hastalıklar, eşini ve işini kaybetme, hayatta yalnız kalma, herkeste görülebilen en yaygın korkular evladım. Kaygı ve sıkıntı. Kaygı ve sıkıntının korkuyla ilişkisi nedir hocam? Kaygı geleceğe yönelik bir korkudur. Hoşumuza gitmeyen şeylerin beklentisinden kaynaklanır. Korkunun sebebi belirsiz olduğunda ise içimizde bir sıkıntı duyarız. O sıkıntı belki de bizim farkında olmadan yaptığımız yanlışları bulmamız veya yapmamız gerektiği halde yapmadığımız ödevleri yapmamız için bir sinyaldir evladım. Korkudan kurtulmak. Korkudan kurtulmak için ne yapmalıyız hocam? Her şeyden önce Tanrı'ya olan inancımızı ve teslimiyetimizi artırmalıyız. Herkesi sevmeliyiz. Aklımızda ve gönlümüzde olumsuz düşüncelere yer vermemeliyiz. Hayatın önümüze çıkardığı görevlere iyi hazırlanmalıyız. Sınavdan korkmamak için dersimize iyi çalışmalıyız. Korktuğumuz şeyi yapmamalıyız. Şişmanlıktan korkuyorsak çok yememeliyiz. Korkulacak durumlarla karşılaştığımızda o durumlarla baş edebilecek bilgi ve beceriler edinerek kendimize güven kazanmalıyız. Denizden korkmamak için yüzme öğrenmek gibi. Korkulan şeye yaklaşmaya ve alışmaya çalışmalıyız. Bizim korktuğumuz şeylerden korkmayan kimseleri görerek onlara örnek almalıyız. Korktuğumuz bir şeyle sevdiğimiz bir şeyi yan yana getirerek kendimizi olumlu yönde şartlamalıyız. Ancak korktuğumuz hastalık halini almışsa bir psikoloğa gidip korkumuzun temelindeki sebepleri bulmak üzere bir terapiye girmeliyiz evladım. Korkmamız gerekenler. Korkudan kurtulmayı konuştuk hep. Oysa makul ölçülerde korkunun tehlikeye karşı bize önlem aldırarak korunmamızı sağladığını da gördük. Buna göre korkmamız gereken şeyler de var mıdır hocam? Elbette Tanrı'nın istemediği, yapma dediği şeyleri yapmaktan, ayrılıktan, yalandan, bozgunculuktan, gıybetten, vesvese verene uymaktan, hakka tecavüz etmekten ve haklıların haklarından korkmalıyız evladım. Bu şekilde neyin bizim için doğru ve iyi, neyin yanlış ve kötü olduğunu bilirsek iyi yapar, kötüden sakınırız. Korku ve tedbir. Hocam korku ile tedbir arasındaki fark nedir? Korku olan ya da olabilecek tehlikeden çekinmektir. Genellikle tehlikeden kaçma biçiminde tepki gösterilir. Tedbir ise tehlikeyi görmek ama gerekli önlemi alarak onun üstüne gitmektir. Bizi sevgisinden var edene inanmak ve onun her an bizi görüp gözettiğini, koruyup kolladığını bilmek insanı ölüm dahil her türlü korkudan kurtarır ancak onu tedbire davet eder yalnız. Bize düşeni yaptıktan, gerekli önlemi aldıktan sonra Tanrı'ya sığınmak korkudan kurtulmanın en sağlam güvencesidir evladım. Zordan korkmak yürütücülerin işi değildir. Korkanlara uymak onlarla birlikte yalancılık yapmak olur. Yalan söyleyenler korkak olurlar. Beyti. Vesvese verene karşı. Tembel insan şeytanın oyuncağıdır. Arap atasözü. Vesvese verene uymadan sevgiyle Yaradan'a yakın onu anarak başlayın. Beyti. Ne zamanki şeytandan bir kötü düşünce seni dürtüklerse Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir. Kur'an. Vesvese verenin hüneri çabuk belli olur. Çünkü o hünerde gerçek ve gerçeğin aslı yoktur da ondan. Beyti. Vesvese veren. Vesvese veren hem gönlünüzde hem aranızdadır sizin. Kötüyü iki yerden çıkarıp atmasını bilesiniz diye ve öylece ikisini bir edip hayra varasınız diye. Beyti. Şeytan tecrübesi az olan, aklını kullanamayan insanın içindedir. Beyti. İnsanın baş düşmanı kabul edilen vesvese veren şeytan nedir hocam? Kutsal kitaplarda vesvesin, iblisin, cinlerin ileri gelenlerinden olduğu, insana melekler gibi secde ederek olumlu yönde hizmeti kabul etmediği, tersine insanları ayartmayı, yoldan çıkarmayı iş edindiği ve Tanrı tarafından kendisine kıyamete kadar değil fakat din gününe kadar süre verildiği bildiriliyor. Kur'an, Araf suresi 7-11-18. Demek ki melekler olumlu yönde görev yaparken, yani insanı yükseğe, iyiye, doğruya çekerken, vesvese vesvese vererek insanı aşağıya, kötüye ve yanlışa sürüklüyor. Öylece insan hayırla şer arasında var edilmiş aklı ve gül yüzlüler kanalıyla gelen tanrısal bilgi sayesinde doğruyu buluyor. Yani vesvese veren de bir yerde olumsuz yönde de olsa insanın yanlıştan giderek doğruyu bulmasına yardımcı oluyor. Tıpkı usta bir antrenörün kalecisini çalıştırırken topu hep onun zayıf taraflarına atıp o yönlerini kuvvetlendirmesini istemesi gibi evladım. Vesvese veren kaç şekilde insanı yanıltmayı dener hocam? Vesvese veren ya doğrudan insanın içine kuşkular, vesveseler, olumsuz düşünceler göndererek ya da bir başkasını bize karşı vesvese veren gibi kullanarak iki şekilde bizi ayartmayı dener ve kandırmak için her türlü yalanı kendine yol eder evladım. Hocam vesvese verenin tuzağına daha çok kimler düşer? Öncelikle tecrübesi az olup aklını kullanamayan insan vesvese verenin ağına kolay düşer evladım. Şeytan insanı zayıf tarafından avladığına göre benliğini ve gururunu yenememiş, nefret, kin, kıskançlık, hiddet gibi duygulardan arınamamış insanda vesvese verene kendi eliyle davetiye çıkarır. Eline, beline ve diline egemen olamayanlar ise vesvese verenin elinde kötülüğe alet olur. Buyruktan ayrılıp yalana sapanlar, ara bozanlar, insanlar arasında ayrılık ve düşmanlık tohumları ekenler, zamanı yararsız ve boş geçirenler de vesvese verene uşaklık ederler. Böylece gerek öte alemde gerek bu dünyada ruhen yeterince gelişmemiş varlıklar vesvese verenin lehinde oyuncak olurlar. Sayfa 195. Vesvese verenden ve kötü etkilerinden kurtulmak için ne yapılabilir hocam? İnsan vesvese verene engel olacak güce sahiptir evladım. Önce bunu bilmeli, kendine güvenmeli. Sonra tecrübe ve bilgisini arttırıp aklını doğru kullanmasını öğrenmeli. Zamanı hem kendisi hem başkaları için yararlı bir şekilde geçirmeli. Bir elinde sabır kalkanı, diğerinde bilgi silahı ile vesvese verenin ayartıcı etkilerine karşı durabilmeli. Ve en büyük koruyucusu olarak yaratana sığınıp ondan yardım dilemeli. Tanrısal bilgilerle bezenmiş aklını gönlü için kullanıp düşüncelerini yıkamalı. Kendini Tanrı'ya açıp ondan gelen hayırlı tesirlere kanal olmalı. Ve gönlünde daha çok kişiye sevmek için yer ayırmalı. Ta ki gönülde vesvese verene sığacak yer kalmayıncaya kadar. Bütün korkunuz vesvese verene uymaktan olsun. Beyti. Sizi aldatan size vesvese verendir. Zaman bile ona mani olamaz. Siz ona mani olacak kudrete sahipsiniz. O kudreti kullanmasını biliniz. Beyti. 5 yasak. Ve işte mutlak kaçacağınız 5 şey. Öfke, kin, yalan, hiddet, haksızlık, gıybet. Beyti. 200'lü olmak. Yalan ve 200'lülük sizin için en gizli ve en güçlü düşmandır. Beyti. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Mevlana. 200'lük nedir hocam? 200'lük insanın olduğundan başka görünmesi, içinin dışına uymaması halidir evladım. Çoğu kişi kendine, düşünce ve hayalinde olmak istediği bir görüntü çizer. Sonra da öyle olacak yerde öyleymiş gibi görünmeyi yeğler. Bu şekilde hem kendini hem başkalarını kandırmaya çalışır. Davranışlarını gerçeğe göre değil, çıkarlarına göre ayarladıklarından, aldattıklarını zannederken kendilerini aldatırlar aslında. Sonuçta kimsenin güvenmediği ve dışladığı 200'lü bir insan olarak damgalanırlar. Oysa Mevlana'nın söylediğince göründükleri gibi olsalar ya da oldukları gibi görünseler olgun ve saygın bir kimlik kazanırlar. 200'lüleri nasıl tanıyabiliriz hocam? 200'lüler şu 3 şeyi çok kolay yapmalarıyla kendilerini ele verirler. Rahatça yalan söylerler, sözlerinde durmazlar ve çıkarları gereği çabuk inanç değiştirebilirler. Ve öyle kişilerin uzun süreli dostları olmaz evladım. Kaldı ki kendilerinin de dostu olamayan bu insanlar kendilerini kendi elleriyle yalnızlığa mahkum ederler. 4 sınıf insan Tanrı'nın yüzünü kesinlikle göremeyeceklerdir. Bunlar alaycılar, yalancılar, iftiracılar ve iki yüzlülerdir. Talmud'dan. İyi görüneceğine iyi ol. Salüst. Bilen olun, bulan olun, duran olmayın. Şüpheci olmayın, öğretici olun, öğrenen olun, bilen olun. Bulan olun, bildiren olun ama duran olmayın. İşte şer bundadır, ayrılığın atına binmeyin. Beyti. Katılıktan, gariplikten vazgeçiniz. Kin size kâr getirmez. Sadece sizi sizden götürür. Hele yanlışta inat hiç değil. Marifet size hayırla öğretileni, hayırla yürütmektir sadece. Beyti. Yalan. Sizin yalan söylemeniz onu inkar etmeniz olur. Şunda şüpheniz olmasın ki o her zaman sizi görendir. Beyti. Aldattığını zannedenler yalnız aldananlardır. Beyti. İnsanın en gizli ve güçlü düşmanlarından biri olan yalanı nasıl tanımlayabiliriz hocam? Yalan doğru olmadığı bilinerek, çıkar için, aldatmak amacıyla söylenen söz veya yapılan bir harekettir evladım. Yalan insanı tanrısal buyruktan ayırarak onu vesvese verenin etkisini açar. Yalan vesvese verenden geldiğinden yalan söyleyen de vesvese veren olur. Çünkü insan yalan söylemekle her şeyi gören ve bilen Tanrı'nın varlığını inkara yeltenir. Ve ayrılıkta olan bu tür insanlar yalanla her şeyi yapabileceklerini zannederler. Öylece gerçekten gittikçe uzaklaşarak ve vesvese verenin tuzağına düşerek kendilerine acıklı bir azap hazırlarlar. Yalancıları nasıl tanıyabiliriz hocam? Yalancılar her şeyden önce inançsızlardır evladım. Sabırsız da olduklarından hiçbir konunun derinine inemezler, hep yüzeyde kalırlar. Kendi kendileriyle tutarlı değildirler. Sözleriyle davranışları birbirini tutmaz. Yine yalancılar korkak olurlar. Her an yalanlarının ortaya çıkacağının tedirginliği içindedirler. Ve göz göze geldiğinizde gözlerinin kendilerini ele vermemesi için gözlerini kaçırırlar. Yalancılar kaç şekilde yalanı kullanırlar ve onlara karşı nasıl korunabiliriz hocam? Yalancılar sözle, gözle, hareketle ve vurdum duymaz, aldırmaz tavırlarıyla yalanı kendilerine yol ederler. Öylece görünüşlerini, tavırlarını, sözlerini değiştirseler de gönüllerini arıtamazlar. Eğer iyiler azimliyseler, gerçeği gören keskin gözle baktıklarından, onların gösterdiklerinin arkasında yatan niyetlerini ve gönüllerini gördüklerinden yalanlarına kanmaz ve oyuna gelmezler evladım. Yalan hiçbir şeyin ardına saklanamaz. Beyti. Yalan vesvese verendedir ve söyleyen vesvese verendir gerçekten. Beyti. Siz birbirinize yalan sözlerle bakıp yalancı davranışlarda bulunmayınız. Sizin dudaklarınıza yalancı gülüş yakışmaz. Beyti. Hak ve haksızlık. Herhalde alemde bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir. Atatürk. Hayırla verenlerin ondan almak haklarıdır. Beyti. İnsan dünyaya bir takım hak ve özgürlüklerle doğuyor ama söz konusu haklar insana yine insan tarafından ne yazık ki çoğu kere kullandırılmıyor. Bu durumda haksızlık ne oluyor hocam? Söylediğin gibi dünyaya gelen insana bazı haklar ayrılmış demektir evladım. En başta yaşama, soyunu sürdürme ve kendini geliştirme hakkı ve özgürlüğü. Ama her hak beraberinde bir görevi gerektirir. İnsan sorumluluğunu bilip görevini yaptıkça da haklarını arttırır. Ama bunu yapamayan, yerini dolduramayanlar ise haklarını azaltırlar. Buna rağmen herkesin insan olduğu için ortaklaşa paylaştığı insan hakları dediğimiz hak ve özgürlükleri vardır. Yaşama ve kişiliğini serbestçe geliştirme hakkı, seçme ve seçilme hakkı, gizlilik hakkı, özel hayat hakkı, düşünce ve vicdan özgürlüğü gibi. İşte insan serbest olduğu yerde özgürlüğünü başkalarının hak sınırını geçecek şekilde sorumsuz bir şekilde kullandığında haksızlık etmiş, kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmış olur. Çünkü adalet gereği birine hak olan herkese haktır ve ancak isteyerek gönül rızasıyla verilen haktır, zorla alınan değil. Bir kere başkasının hakkını elinden almakla onu görevini yapmaktan alıkoymuş, onun hakkını gasp etmiş oluyoruz. Ayrıca onun o hakkı kullanıp görevini yaparak topluma sunacağı hizmetten de toplumu yoksun bırakıyoruz. Yani topluma karşı da haksızlık ediyoruz. Hata yapma hakkı. İnsan dünyaya olgunlaşmak, tecrübelerden geçmek, öylece deneye yanıla doğruları bulmak için geliyor. Öyleyse onun hata yapmak hak ve hürriyetine de saygılı olmak gerekir değil mi hocam? Evet evladım, insan dünyada olgunlaşma sınavında düşe kalka deneye yanıla yol alıyor. O nedenle başkalarına zararı dokunmayan, zararı yalnız kendilerine olan hatalarda onları uyarmakla beraber kendi hallerine bırakmak daha doğru oluyor. Hata yapma hürriyeti Tanrı'nın insana sunduğu en büyük öğrenme nimetlerinden biridir. Çocuk nasıl düşe kalka yürümeyi öğrenirse insanlar da hata yaparak onun acısını çekerek doğruyu öğrenir ve öyle olgunlaşır. Her düşüş bir yükselişi içinde taşır. İnsan yere düşer ama yine yerin yardımıyla yere tutunarak ayağa kalkar. Yani hatasından ders alarak yeniden yürümeye koyulur. Onun için insana başkasına zararı dokunmayan kabahatleri örtücü olması öğütlenmiştir. Burada dikkat edilecek ince nokta hatayı hoş görmek değil, hata yapanı mazur görme, hatayı tekamülün doğal bir gereği sayma ve hata yapanın hatasından ders alıp kurtulabilmesi için ona fırsat tanımaktır. Orası yanlış. Kendinize hak gördüğünüzü siz önce başkalarına hak görmeyi biliniz. Beyti. Birinize hak olan hepinize haktır. Beyti. Siz birbirinize karşılıklı haklarla bağlısınız. Aynı bir vücudun uzuvları gibi iyi günlerde beraber, kötü günlerde ayrı mı olacaksınız? İşte bundan çekinin. Haklarınız birbirine çok yakın. Sınırı aşmayın, hakka tecavüz etmeyin. Beyti. Size hak olan şey birbirinizin birbirine isteyerek verdiğidir. Beyti. Hiddet güçlülük değil, zayıflıktır. Şiddet ne cesarettir ne de kuvvet. Sizi yalnız götürecek olan sevgidir. Beyti. İçinizden biri bu kötüdür diyerek işaretlenmek istiyorsa, içinizden bir diğerine sesini yükselterek konuşması kâfidir. Beyti. Beş yasaktan biri olan hiddet nedir hocam? Hiddet, insanın saygınlığını azaltan veya menfaatlerine zarar veren, öylece ona karşı bir tehdit oluşturan kişilere, olaylara karşı sert davranışlara, şiddete iten kızgınlık hali ve heyecanıdır. Temelde kendini koruma içgüdüsünün abartılmış ve yanlış yönlendirilmiş bir göstergesidir. Bir tehlike karşısında savunma güdüsünün saldırganlık şeklinde görünmesidir. Hiddet dışa dönüktür ve tehlikeyi oluşturan şeyi yok etmeyi, ortadan kaldırmayı amaçlar. Kızan insan sesini yükseltip bağırıp çağırmaktan yumruklaşmaya, hatta cinayete kadar çeşitli cinnet sahneleri sergiler ve hiddete kapılan insan kişiliğini, saygınlığını koruyayım derken kendini iyice rezil eder. Kızma nedenleri. İnsan nelere kızar hocam? İsteklerin engellenmesi, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi veya öyle zannedilmesi, uğranılan haksızlıklar insanı kızdırır. Hiddetin iç sebepleri arasında benliğini ve gururunu yenememeyi, hiç eleştiriye gelememeyi, kavgayı alışkanlık haline getirmeyi, hiddeti bir cesaret ve kişilik gösterisi sanmayı sayabiliriz. İnsanın kızıp köpürmesine sebep olan dış nedenler ise çevrenin alayları, haksız eleştirileri, zulümleri, küçümseyici kibirli davranışları, yalanları ve haksız hareketleri ve hatalı davranışlarıdır evladım. Hepsinde ortak olan bütün bunların kişiliğe yönelik bir tehlike olması veya öyle zannedilmesidir. Hiddetin zararları. Hiddet ne gibi zararlara yol açar hocam? İnsan kızınca aklın denetiminden çıkar, akılsızca hareketler yapar, sonra da kızgınlığa geçip aklı başına gelince yaptıklarından pişmanlık duyar. Yani öfkeyle kalkan zararla oturur. Keskin sirke küpüne zarar verir atasözü uyarınca her an parlamaya hazır gergin bir ruh hali insanın beden ve ruh sağlığını da bozar. Hiddet en kolay yoldan insanı yanlışa düşürür, kırıcı davranışlara yol açar ve insanı kırdığı gönüllerin sevgisinden yoksun kılar. Böylece sevgiye ve birliğe engel olur ve insan hiddete kapılıp saldırganca davranmakla sandığı gibi gücünü değil hiddetini yenememekteki acizini gösterir sadece. Asıl güç hiddetimizi yenebilmek, kızgınlığımızı aklımızla dizginleyip frenleyebilmektir evladım. Hiddeti dizginleyebilmek. Hiddetten ne şekilde kurtulabilir veya kızmamayı nasıl öğrenebiliriz hocam? İnsan düşünce ve telkinleriyle hangi olay karşısında ne yapacağı konusunda kendini kurar ve koşullandırır. Yani davranışlarımız daha önceki düşünce ve hayallerimizden kaynaklanır. Öyleyse kendimizi olumsuz düşünce ve hayallerden, yanlış şartlanmalardan korumalıyız önce. Sonra her insanın eksikli olduğunu, dolayısıyla hata yapabileceğini kabul etmeliyiz. Ve hata yapan insana kızmak yerine onun şartlarını düşünüp anlamaya çalışmalıyız. Hatalara karşı sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı bir tavır geliştirmeliyiz ve insanlara bütün hatalarıyla her şeye rağmen evladımız gibi sevmeye kendimizi alıştırmalıyız. Gazabı yumuşak sözde veya susarak yatıştırmalıyız. Kötülüğü iyilikle karşılayarak yenmenin, o sayede düşmanı dosta çevirmenin daha akılcı bir yol olduğunu deneyerek görmeliyiz. Ve Don Kişot gibi dışarıda olmayan düşmanlarla boşa savaşacak yerde kendimizle cenge girip kendi içimizdeki düşmanımızı, hiddetimizi yenmeliyiz. Öyle yapmakla kendimizi kendimizden koruruz önce ve sonra kişiliğimize gerçek bir saygınlık kazandırmış oluruz. Hiddeti dizginlemenin daha somut ve özel teknikleri de var mı hocam? Evet, kızdığımız zaman yer ve durum değiştirmek, kızdığımız şeyden uzaklaşmak bizi olası yanlış davranışlardan korur. Nitekim kavga edenleri ayırırken onları olabildiğince birbirinden uzaklaştırır, birbirlerini görmelerini engellemeye çalışırız. Kızgınlık ateşiyle yanıp kavrulduğumuzda yüzümüzü soğuk suyla yıkamanın da suyun ateşi söndürmesi misali yatıştırıcı ve sakinleştirici bir etkisi olur. Yine sinirden köpürdüğümüzde yakınımızda bir yerde ayna varsa gidip orada yüzümüzü seyretmeliyiz. O zaman yüzümüzün pek de güzel olmadığını görüp belki de biraz gülüp kendimizi bu komik durumdan kurtarabiliriz. Öfke. Öfke ile hiddetin farkı ne hocam? Hiddet ani bir parlama, haykırma ve saldırma olup dışa dönük bir kızgınlıktır evladım. Öfke ise kızgınlığı içe atma, için için kızma ve düşmanlık besleme, kızgınlığı giderek kine dönüştürmedir. Kızan insan düşman gördüğü kişiyi yenmeyi gözüne kestirirse kızgınlığını hiddet olarak dışa dönük saldırgan bir davranış olarak gösterir. Düşman gördüğü kişi kendinden daha güçlü ise kızgınlığını içe atar, kin haline getirir ve onu arkasından çekiştirip yıpratarak düşmanlığını sinsi bir şekilde sürdürür. Her iki halde de insan kendiyle cenge girecek yerde dışarıda yarattığı bir düşmanla uğraşarak boşa koşar, asıl düşmanın kendi içinde olduğunu unutarak. Zalim olan zayıf kişilerdir, sevecenlik güçlülerden beklenir. Leo Rosten. Öfkelenmek sizi en kolay yoldan yanlışa vardırır yalnız. Beyti. Gönül kırmaktan sakının. Doğru yolun yolcuları korkunuz, gönül kırmaktan utanınız. Her şeyin ortaya döküldüğü gün yine yalnız kalacak gönül kırıcılardır. Beyti. Zalim olan zayıf kişilerdir, sevecenlik güçlülerden beklenir. Leo Rosten. Öfkelenmek sizi en kolay yolda yanlışa vardırır yalnız. Beyti. Gıybet. Hayır için sözü bir olanlar birbirinin ardından ve hiç kimsenin ardından kötü söz etmeyenlerdir. Beyti. Birbirinizi bulunca bir diğerinizin kötülüğünden değil hepinizin iyiliğinden bahis açınız. Gülen gözleriniz gönüllerinize ve aklınıza yön versin. Beyti. Sakınmamız gereken 5 yasaktan biri olan gıybet nedir hocam? Gıybet birinin yüzüne karşı söyleyemediğimiz bir şeyi onun gıyabında, yani o yokken söylemektir evladım. Arkadan konuşma ve çekiştirme de diyebiliriz. Gıybet ve iyi niyet. Hocam birinin arkasından onun kusurunu dile getirme iyi niyetle bağdaşabilir mi? Bağdaşamaz evladım. Çünkü arkasından konuştuğu kişi orada bulunmadığından, yapılan eleştiriden yararlanamaz. Gerçekten iyi niyetli biri, birinde gördüğü kusuru bu kişinin kendine sevgiyle ve uygun bir dille söyler. Öylece onun kendini ele alıp düzeltmesine yardımcı olur. Kur'an ne sebeple gıybeti ölü eti yemeye benzetir hocam? Orada bulunmayan kişi orası için ölü gibidir, savunmasız bir haldedir. O yokken arkasından konuşmak, orada bulunmayan, dolayısıyla ölü gibi olan kişinin etini yemeye benzetiliyor. Ve böyle tiksindirici bir benzetmeyle insanın bu kötü huydan uzaklaşması, leş kargası rolüne çıkmaktan kaçınması isteniyor evladım. Gıybetin nedeni. İnsan niye gıybet eder hocam? Sevgisizliğinden evladım. İnsan sevmediğini kusurlarıyla hatırlar ve ister ki kimse de onu sevmesin. Onun için onu arkasından kusurlarıyla anar, karalar. Başkası bunu yaptığında ise sahip çıkıp savunmaz. Ya susup dinleyerek gıybete ortak olur ya da kendi de bir iki şey ekleyerek diliyle ona katılır. Gıybetin sebeplerinden bir diğeri de kızgınlık ve kin. İnsan birine kızdığında onun aleyhinde konuşmaktan sinsice bir zevk alır. Kızgınlığı ancak öyle yatışır. Hele hiddeti kine dönüşmüşse bu durum daha devamlı bir hal alır. Her gittiği yerde kinlendiği kişiden öc alırcasına onun eksiklerini ve kusurlarını sayar döker. Hasım veya rakip gibi gördüğü birini yıpratmak, küçük düşürmek isteği de insanı gıybete düşürür. Bir yanıyla gıybet, başkasını ayıplarıyla anarken, ben de bunlar yok dercesine kişinin dolaylı bir şekilde kendini övmesidir. Gıybeti gerçekte kendiyle cenge girip kendini düzeltmesi gereken insanın bu görevden kaçma ve uzaklaşma girişimi, hedefinden sapmış bir öz eleştiri olarak da değerlendirebiliriz. Gıybetten kurtulma. Kendimizi gıybetten nasıl kurtarabiliriz hocam? Öncelikle insanları sevmek ve kendimiz için istemediğimiz bir şeyi başkaları için de istememek gerek evladım. İlle birisi hakkında konuşmamız gerekirse kendimizi ortaya atarak kendimiz için konuşuyor gibi davranmalıyız. Ya da orada bulunmayan kişiyi hayalimizde bir koltuğa oturtarak oradaymış gibi konuşmaya çalışmalıyız evladım. Gıybetin veya arkadan konuşmanın geçerli olduğu haller var mıdır hocam? Evet evladım, bir yargılanma halinde gerçeğin ortaya çıkması için yargıç önünde bildiğini söylemek gıybete girmez. Yine toplum zararına bir iş yapanı haber vermek de gıybet değil, toplumsal bir hizmettir. Danışmak, akıl almak için veya bir kusuru düzeltme durumunda olan kimseye sorumlu olduğu kişilerle ilgili bilgi vermek de gıybet sayılmaz. Bu bir yerde doktora, hastaya doğru teşhis koyup tedaviye geçebilmesi için hastalığı hakkında gerekli bilgileri vermeye benzer. Kusuru herkes tarafından bilinen birinin, o kusuru örnek gösterilerek başkalarını o tür yanlışlardan uyarmak ise yine gıybet değil, eğitici bir örnektir. Zamana zaman ayırmak. Geçmişe dönülmez, gelecek beklenir elbet geleceğinden. Ancak hal hayırla işlenir oya gibi. Beyti. Hayatı seviyor musunuz? Öyleyse zamanı israf etmeyiniz. Çünkü hayat ondan yapılmıştır. Franklin. Hocam, yaşamımızı bütünüyle kuşatan, hayat kumaşımızı dokuyan bir mekik olan zaman nedir? Zaman ölçülebilen bir değişme, ard arda gelen iki hareket arasında geçen süredir evladım. Demek ki zamanın madde ile hareketle yakın ilgisi var. Zaman aynı zamanda hızla da sıkı fıkı bir ilişki içinde. Einstein kuramına göre hız ışık hızına yaklaştığında zamanın yavaşladığı deneylerle de doğrulanmıştır. Bütün bunların yanında zaman insana istifade etmesi için verilmiş büyük bir imkan evladım. Eşsiz bir kaynak. Zaman nasıl bir kaynak hocam? Zaman insan için en değerli ve eşi bulunmaz bir kaynak evladım. Ancak diğer kaynaklardan farklı olarak zaman alıp satılamaz, biriktirilemez, çoğaltılamaz, üretilemez, geri getirilemez ve hiç kullanılmasa da tükenmeye devam eder. Zamandan sadece ve yalnız yararlanabiliriz. Zamandan yararlanma. Zamandan nasıl yararlanabiliriz hocam? Varoluş amacımıza uygun bir şekilde hedeflerimizi belirleyip, o hedeflere ulaşmak için zamanı düzenleyerek, yani plan ve program yaparak, sonra da o programa uyma disiplinini kazanarak zamanı en verimli bir şekilde kullanabiliriz. Ama öncelikle insanın bir hedefi olması gerek evladım. Çünkü bir düşünürün dediği gibi nereye gideceğini bilmeyen yelkenliğe hiçbir rüzgarın yararı olmaz. Burada hedef ulaşmak istediğimiz amaçtır. Örneğin yükselme, arınma ve birliğe ulaşma gibi. Amaca ulaşmak için yapılacak şeyleri zaman içinde düzenlemek ise planlamaya girer. Öylece insan varmak istediği hedefe nasıl varacağını mantıklı bir şekilde önceden kararlaştırmış olur. Zamanı planlama insana zaman kazandırır ve amaca doğru yol aldırır. Zaman tuzakları. Zamanımızı çalan, çarçur eden şeyler neler hocam? Birçok zaman hırsızı var evladım, vaktimizi göz göre göre alıp götüren. Gereksiz ziyaretler, telefonlar, günlük yaşamın angaryaları ve özellikle günümüzde 3T. Nedir 3T hocam? Trafik, telefon ve televizyon. Yapılan zaman harcama araştırmalarında 4,5-5 saat yalnız bunlara gidiyor. Uykuyu, yeme içmeyi, temizliği ve günlük geçim için zorunlu çalışmayı da bunlara eklersek insana kendini geliştirmesi için sadece 30 dakika kalıyor evladım. Kendimizi kollamamız gereken dışımızdaki zaman hırsızları yanında bizi zamandan yeterince yararlandırmayan iç düşmanlar ya da engeller neler hocam? Hedefi ve öncelik seçimleri bulunmayan, plan ve programı olmayan, gerektiğinde hayır demesini bilmeyen ve çalışma alışkanlığı kazanmamış olanlar zamanı kullanacak yerde onu ziyan ederler evladım.